Merhaba. Psikanaliz Sohbetlerinin 79. bölümüne hoş geldiniz. Ben psikolog Tuğba Alkan. Bugün size Lacan'ın teorisinde arzu kavramından bahsedeceğim. Sizin için hazırladığım dosyanın ilk bölümünde suçluluktan ve Lacan'ca etik kavramından bahsetmiştim. Sizlere etik meselesinin arzu ile nasıl bir ilişkisi olduğunu aktardım. Ve psikanalizin etiği öznenin arzusu doğrultusunda gitmektir dedim. Bu bölümde ise sizlere arzu kavramını aktaracağım. Bugünkü temel meselem Lacan'ca arzu nedir sorusuna cevap vermek olacak. Nedir bu arzu dediğimiz şey? Önce Freud ile başlayıp sonra Lacan ile devam edeceğim. Freud, bilinçdışı istekler hakkında konuşmuştur. Bu terimi en çok da Rüyaların Yorumu kitabında ele alır. Ona göre bilinçdışı istekler rüyalarda kılık değiştirerek görünür hale geliyordu. Ve Freud diyordu ki, rüyaların amacı arzunun tatmin edilmesine yöneliktir. Rüyaların Yorumu'nun ikinci cildinde İstek Doyumu, Wish Fulfillment bölümünde şöyle söylüyor Freud. Edindiğimiz bilgiye göre rüyanın her defasında bir istek tatmini olmasının sebebi bilinçdışı sisteminin bir eseri olmasıdır. Ki bu sistemin bildiği tek çalışma hedefi istek tatminidir. Sahip olduğu yegane güç ise istek kıpırtılarının gücüdür. Yani Freud'a göre istekler bilinç dışıdır ve rüyalar bu bilinç dışı isteklerin tatminiyle ilgilidir. Ona göre rüyayı gören kişinin rüyadaki imgeleri yorumlaması gerekir ki böylece bu öznenin bilinç dışı süreçlerine dair bir şeyler açığa çıkabilsin. Freud'un bilinç dışı isteğe atfettiği önem, kaybolan tatminin bıraktığı boşluk fikriyle ilgili. Ve öznedeki bu boşluk, bu eksik, cinselliğin tabi olduğu yasakla ilgili. Ensest yasağından bahsediyorum. Bu yasak kültürel bir zorunluluktan kaynaklanıyor ve bunun öznel karşılığı Ödipus kompleksi. Freudça anlamda kız bebeğin babasından, erkek bebeğin annesinden cinsel haz almasının yasak olması ya da Lacan'ca anlamda söylersek cinsiyetten bağımsız bir bebeğin ona bakım veren ebeveynlerinden cinsel haz almasının yasak olması durumu. Freud bu temel eksiği, boşluğu baz alan bilinç dışı istek modelini, teorisini ve kliniğini sürdürürken bir rehber olarak kullandı. Ona göre serbest çağrışım yapan öznenin konuşması, o öznenin bilinç dışı isteğini, yani özneyi oluşturan temel boşluğu açığa çıkarır. Bu, Freud'un wish fulfillment dediği şeye dair açıklaması. Evet, Freud'un bilinç dışı istek kavramsallaştırması kısaca bu şekilde. Şimdi Lacan'a geçelim. Lacan'ın arzu kavramsallaştırması da Freud'un eksik fikrinden yola çıkar. Ama daha öteye gider Lacan. Bunun için 5. seminere gidelim. Bilinç dışının formasyonları seminerine. Lacan bu seminerde ihtiyaç, konuşmaya, dile getirilmeye zorlandığında, yani bedende mevcut olan bir aciliyet durumunu ötekine ifade etmek gerektiğinde talep oluşur der. Bunu tam anlayabilmek için bir bebek düşünün, acıkmış ve bedeninde hissettiği bu hoşnutsuzluğu bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. İşte bunu dil aracılığıyla ifade edebildiği zaman artık onun ihtiyacı talebe dönüşmüş olur. Bana yemek ver diyebildiği noktada artık o talebin öznesidir. İhtiyacın öznesinden talebin öznesine geçiş böyle. Bu noktada talep edilen şey sadece zorunluluk halinin ortadan kaldırılması değil. Ötekinin talep edenin acizliğinden, yani bebeğin acizliğinden kurtulmasını sağlamasıdır. Bebek ya da talep eden beni bu aciz halimden kurtar demektedir. İşte ötekine yönelen bu hareket, yani bebeğin ihtiyacının karşılanması beklentisi, dil ile beden arasındaki kesişmenin kaçınılmaz bir sonucu. Değil mi? Yani bedenin bir ihtiyacı, yani bedende duyumlanan bir hoşnutsuzluğun giderilmesinin istenmesi dil aracılığıyla talebe dönüştürülüyor. Ve arzu işte bu ilişkide oluşan bir şey. Arzu ihtiyacın talepten çıkarılmasının bir sonucu. Yani ihtiyaç ile talebin hiçbir zaman örtüşememesinin bir sonucu. Burada oluşan eksik sayesinde özne arzular. Öbür türlü eğer talep ile arzu örtüşseydi dile ihtiyaç olmazdı, değil mi? İhtiyaçlarını gideren organizmalar olurduk sadece. Bu ihtiyaç, talep ve arzu meselesi bu podcast bağlamında ele alındı. O yüzden ben size arzu meselesini gösterenler üzerinden ele alarak aktaracağım. Ve bunun için 11. seminerde Lacan'ın verdiği bir örneği ele alacağım. Önce bu küçük anekdotu okuyayım. Lacan'dan alıntılıyorum. Küçükken okuduğum resimli bir masal kitabında zavallı bir dilenci bir kebapçının kapısında durup kızarmış etin dumanını soluyarak kendisine ziyafet çeker. Bizim bahsettiğimiz durumda duman menüdür. Yani konuşmaktan başka bir şey yapmadığımıza göre gösterenlerdir. Ama şöyle bir sıkıntı var. Menü Çince yazılmıştır. O zaman ilk aşamada lokantacıdan menünün çevrilmesini isteriz. Lokantacı çevirir. Çin böreği, wonton çorbası ve başka bir şeyler daha. İlk defa Çin lokantasına geliyorsanız muhtemelen çevirisi size pek bir şey ifade etmeyecektir. Nihayetinde lokantacı kadına siz bana bir tavsiyede bulunun dersiniz. Bu şu demektir. Benim bunların arasından ne istediğimi, ne arzuladığımı siz bilin. Fakat bu kadar paradoksal bir durum böyle mi bitmelidir? Çünkü Çin lokantasına sadece yemek yemeye gitmezsiniz. Egzotik bir çerçevede yemek yemeye gidersiniz. Benim kıssamdan çıkarılacak bir hisse varsa o da şudur. Yiyeceğe duyulan arzunun beslenmek için yemekten başka bir anlamı da vardır. Alıntının sonu. Lacan bu kıssa ile bize arzunun hem bir neden hem de bir eksik olması ile ilgili paradoksu açıklamayı hedefler. Bunu anlayabilmek için Lacan'ın hikayesine bir bakalım. Acıkmış bir özne bu ihtiyacını karşılamak için bir Çin restoranına gitmiştir. Ancak menü Çincedir. Bu nedenle menüden hiçbir şey anlamaz. Yani menüdeki gösterenler ötekinden gelmiştir. Ona hiçbir şey ifade etmemektedir. Bunlar, yani Çince menüde yazanlar, ötekinin dilinin gösterenleridir. Peki, bu durumda özne ne yapmalı? Bu ihtiyacını bir talebe dönüştürmeli ki ihtiyacını giderebilecek bir yemek elde edebilsin. Yani özne, ötekinin gösterenleriyle konuşmaya başlamalı. Talebini onun gösterenleriyle ifade etmeli. Ama bu aşamada bunu da yapamaz. Çünkü bu gösterenler ona hiçbir şey ifade etmiyordur. Yapabileceği tek bir şey kalır. İlk kez bir Çin restoranına gittiği için ötekinden ona bir şey önermesini ister. Görüyorsunuz, özne ne istediğini bilmemektedir. Arzusunun ne olduğunu bilmemektedir. Ona Lacan'ın da ifade ettiği gibi benim bunların arasından ne istediğimi, ne arzuladığımı siz bilin der. Gösterenler büyük ötekinden gelir. Gösterenler büyük ötekinin gösterindir demek bu demek. Ve arzu büyük ötekinin arzusudur dediğimizde gösterenlerin büyük ötekinden geliyor olduğunu aklımızın bir kenarında tutmalıyız. Çünkü büyük öteki ne istediğimizi söylediğinde kendi gösterenleriyle konuşuyordur ve bu anlamlandırma içerisinde öznenin arzusu oluşur. Ve özne talebini büyük ötekinin gösterenleriyle temsil etmek zorunda kalacağı için her zaman kaçırdığı bir şey olacaktır. İşte bu kaçırılan şey, arzuya neden olan şey. Bu şeyin ne olduğunu Freud bize söylemişti, enses yasağı. Lacan ise daha ileriye giderek kaçırılan, kaybedilen bu şeyin nesnea olduğunu söyledi. Bu nesnea meselesi başlı başına bir konu olduğu için bunu ilerletmeyeceğim. Şimdilik şunu anlamak önemli. Gösterenler büyük ötekinden gelir ve özne bu gösterenlerle bir talep formüle eder. Ve bu gösterenler ona ait olmadığı için, bu gösterenler büyük ötekine ait olduğu için ihtiyaçla, gösterenlerle ifade ettiği talebi arasında her zaman bir meç olmama durumu olacaktır. Yani ihtiyaçla talebin örtüşmemesi durumu. Yani arzu, ihtiyaçla talebin hiçbir zaman örtüşememesinden kaynaklanan bir paradoks. Bu örnek, yani Çin restoranı örneği, öznenin analistiyle karşılaştıktan sonra yaşadıklarını aktarabilmek için de önemli. Çünkü özne seans odasında konuşmaya başladığında ne istediği sorusunu sormaya başlayacak ve tabii bu soru onu analiste, yani büyük ötekine bu soruyu sormaya yöneltecektir. Bunun karşılığında analist ise ona bir takım yorumlar, jestler verecektir, bir takım müdahalelerde bulunacaktır. Yani ona Çince bir menü verecektir. Analist ona eksiğini doldurmayı taahhüt eden bir ihtiyaç nesnesi vermez. Aksine ona gösterenler verir. Bu gösterenler bazen bir jest olur, bazen bir yorum, bazen de noktalama. Buradaki açmaz ise şu. Analistin verdiği bu gösterenler Çince. İşte bu yüzden analizanda bir noktada analiste ben ne sipariş edeyim sorusunu soracak. Bu şu demek. Benim ne istediğimi siz bilin. Bunu bana siz söyleyin diyecek analizan. Tabii bunu direkt analiste bu şekilde söyleyecek manasında söylemiyorum. Bunlar bilinç dışında gerçekleşen süreçler. Ama bu analizanın bu soruyu sorması analiz için önemli bir dönüm noktası. Peki, konumuza geri dönelim. Lacan, arzu büyük ötekinin arzusudur der. Bunu benden ya da diğer Lacancılardan çokça duymuşsunuzdur. Bunun iki anlamı var. Birincisi, arzu büyük ötekinin arzuladığını varsaydığımız şeye, yani büyük ötekinin eksik olduğu şeye yöneliktir. Bu birinci anlamı, bunu artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu sözün ikinci anlamı ise, diğer yorum ise Lacan'ın Hegel'den aldığı büyük öteki tarafından tanınma arzusu meselesiyle ilgili. Lacan'a göre arzu temelde bir tanınma arzusudur. Ekri'den bir alıntı yapacağım. Lacan şöyle söylüyor. Arzu ancak birisi bedeni değil, büyük ötekinin arzusunu arzuluyorsa insanidir. Yani arzu edilmek, sevilmek, daha doğrusu tanınmak istiyorsa. Başka bir deyişle tüm insani arzu nihayetinde tanınma arzusunun bir işlevidir. Yani Lacan şunu söylüyor. Temelde tanınma arzusu vardır. Önemli olan ne arzuladığımızdan çok tanınmamızdır. Yani öncelikle arzumuz tanınma arzusudur diyebiliriz. Arzumuzun büyük ötekinin arzusu olması meselesi de bu tanınma arzusundan gelir. Büyük ötekinin arzusunu arzularsak, büyük ötekinin özneyi tanıması mümkün olabilir. Yani bunu, büyük ötekinin arzusunu arzulama meselesini, tanınma arzusunun bir sonucu olarak da görmek mümkün. Kendi arzumuz olarak deneyimlediğimiz şey, her zaman bir anlamda büyük ötekinin arzusu. Yani tanınmayı arzuladığımız büyük ötekinin arzusu olacaktır. Evet, bugünlük burada duralım. Bugün arzunun gösterenle ilişkisini ele aldım. Bu dosyanın son bölümü olan gelecek bölümde ise nevrozda ve psikozda arzu meselesinden, psikozda arzu var mıdır, Varsa Nevroz'daki arzuyla farkları nedir? Konularını aktarmayı planlıyorum. Bu mesele özellikle klinik anlamda çok önemli diyebilirim. Peki, gelecek bölümde görüşmek üzere.